Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, bir Kırk Ambar programıyla karşınızdayız efendim. Ben Deniz Alican. Stüdyoda her zaman olduğu gibi konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Ergün hocamız geçen hafta Avusturya gezisindeydi. Viyana'yı gördü. Viyana ile alakalı bir yazı yazdı hafta sonu Yeni Şafak gazetesinde. Bu yazı üzerinden biraz Avrupa'yı konuşacağız. Programımızın ikinci bölümünde de Türk siyaset tarihinde liderleri, genel başkanları konuşacağız. Onun evet. üzerinden belki hocam MHP'yi evet. örneklem alacağız bu konuşmamızda. Hocam ayağınızın tozuyla Viyana yazısı yazdınız bu hafta sonu Yeni Şafak gazetesinde. Ben öncelikle şeyi sormak istiyorum. İlk defa mı Viyana'ya gittiniz?
Evet.
İlk defa gittiniz. Hocam burada yazınızda birçok kişiden bahsediyorsunuz. Kendi şahsi izlenimleriniz var. Bu izlenimlerin arasında bir takım tarihsel argümanları da kullanıyorsunuz. İşte Stefan Zweig'dan bahsediyorsunuz. Evet. O Avusturyalı ünlü bir romancı
evet,
bildiğim evet. kadarıyla. Ve Viyana'da yaşayan bir Türk'le tanışmışsınız. Cemil Meriç'in öğrencilerinden evet. Ekrem Tahir Bey'i tanımışsınız. Ve şöyle bir cümle kuruyorsunuz. Viyana Osmanlı askerlerinin son fetih sınırıdır evet. diye. İsterseniz bununla evet, başlayalım. Evet, Bu klasik sorudur ama hani Viyana... Niye Viyana'ya kadar gittik evet. biz? Viyana'yı niye fethetmek istedik? Bu fethin olmamasının sonuçları ne oldu?
Evet.
Ve biz muhtemel bir soru da sorayım ben size hocam. Eğer bu fetih gerçekleşseydi şimdi evet. ne olacaktı? Bununla başlayalım isterseniz.
Evet, gerçekten Viyana dünya tarihinde, dünya edebiyat tarihinde, dünya entelektüel tarihinde çok önemli bir merkez. Modern düşüncede, modern edebiyatta birçok ismin yaşadığı, yetiştiği bir yer. Ve Stefan Zweig'in hatıralarını okuduğumuz zaman diyor ki, burada diyor 2500-3000 satan dergiler çıkaran insanlar vardı. Ama bu 2500 satan dergileri çıkaranlar Avrupa'nın düşünce hayatına etkide bulunan mütefekkirler oldu diyor.
Evet.
Onlar çok mütevazi çalışıyorlardı. Küçücük bürolarda çok az satan dergiler çıkarıyorlardı ama zamanla bunlar da Avrupa'ya yön vereceklerini düşünmüyorlardı.
Evet. Pek
kaygıları, inandıkları fikirler vardı ve onun için bir mücadele içindeydiler.
Samimi bir çaba.
Samimiydiler, evet. Fikre inanmışlardı. Düşüncenin peşinde koşuyorlardı. Dergi az satıyor, çok satıyor diye kaygı duymuyorlardı. Bunun izini sürüyorlardı. Bugün tabii Viyana'da aynı şeyi görmek zor hakikaten. Yani Viyana artık pik yapmış ve düşüşe geçmiş bir şehir. Onu gördüm ben, onu hissettim diğer Avrupa şehirlerini gezdiğim zaman da. Şimdi bizim askerlerimiz, Osmanlı askerleri Viyana'da son fetih sınırı dedik. Hakikaten öyle. Orada durduruluyorlar ve ondan sonra Avrupa'nın daha ötesine gidemiyorlar. Bütün bir Avrupa'yı fethedebilirlerdi ve Avrupa diye bir şey de bugün olmayabilirdi aslında. Çok büyük bir mücadele vermişler aslında bunun için. Orayı ziyaret ettiğimde bunu gördüm. Yani Avusturya'nın Viyana'nın tepesinde, etrafını çevreleyen bir tepede kuş bakışı, işte Tuna'ya bakıyor, şehire bakıyor. Orada o tepenin üzerinde askerlerimiz bir şey kurmuşlar, kale kurmuşlar ve yaklaşık bir asra kadar orada durmuşlar.
Evet.
Yani hani bir ay değil, iki ay değil, iki hafta değil, bir asra kadar. Hakikaten bu çok uzun bir süre yani. Müthiş bir sabır var, bir mücadele var ve oradan o şehire bakmışlar diye düşünüyorum ben. Yani o şehirde işte diyelim kilisenin kuleleri var. Bunun yerine işte minareleri düşünmüşlerdir. Camilerin kubbelerini düşünmüşlerdir. Ve onu bir İslam şehri yapmayı düşünerek bence o bir asır orada dayanma sabrına sahip olmuşlardır. Fetih düşüncesinin ruhunda da bu var. Yani bir yeri İslam şehri yapmak.
Evet.
Hem mimarisiyle hem adaletiyle hem gündelik hayatıyla ve bu İslam şehri olma adaletle işte güzellikle beraber olduğu içindir ki ta Viyana'ya kadar gidiyor yani. Düşün, Viyana bugün Avrupa'nın düşündüğümüz zaman ortasında olan bir yer. Ve o zamanın şartlarıyla Avrupa'nın ortalarına kadar fethedilen şehirler var. Osmanlıların bu düşleri aslında birçok şehirde gerçekleşiyor ve son sınır olarak da Viyana karşımıza çıkıyor. Avrupa her şeyiyle orada tabii toparlanıyor yani. Bir tek Viyana'nın kendisini savunması yok. Bütün bir Avrupa'nın Osmanlı'ya karşı kendisini savunması var. İşte Osmanlı'daki askeri yapının kendi içindeki tartışmaları var. Zafiyetleri var. Ama bütün bunlara rağmen bence bir asker, bir ordu bir asır boyunca bir yerde, bir sınırda mücadele etmek için ısrar ediyorsa, sabır gösteriyorsa bu hakikaten çok büyük bir tutumu gösteriyor yani.
Evet.
Böyle bir ay, iki ayda hemen mücadele edip bırakmıyor. Ve devamlı orada savaşıyor yani. Devamlı orada akıllar düzenliyor. Ve sonuçta orada bizim 10.000'in üzerinde askerimiz şehit oluyor. Yani hepsi orada kendisi feda etmeyi göze alıyor. Bu kadar uzak işte başkentten oraya kadar gitmiş. Orada ondan sonra çeşitli diğer şehirlerden veya kışlalardan gelen askerlerle beraber olmuş. Ve Viyana'nın kapılarında bir asır adet, bir asır cihad ederek, bir asır savaşarak ayakta kalmış bir ordu. Yani bunun düşündüğünüz zaman bir de bunlar neyi hayal etti, neyi düşündü? Yani o tepede falan oraya çıkınca insan hayal ediyor. Tuna Nehri geçiyor şehrin yanında, işte şehir orada duruyor. Bütün bunlarla beraber hepsi de şehit oluyor sonuçta. Kaçmıyorlar yani.
Evet. Orada.
Bu hakikaten insana çok bir yönüyle onur verici bir şey.
Evet. Hocam yine yazınızın bir bölümünde Avrupa'nın eşitlikçi ve demokrasi tecrübesi, Viyana'da dinlediğim Türklerin gündelik yaşam kıssalarında soğuk kış rüzgarı gibi suratıma çarpıyor diyorsunuz. Evet. Avrupa'nın hümanistik tecrübesinin maskeleriyle karşılaşmanın şaşkınlığını yaşıyorum diyorsunuz.
Evet.
Ne anlayacağız buradan hocam?
Yani tabii biz Avrupa aldığımız eğitim, sosyoloji eğitimi hep Avrupa'yı okuduk. Avrupa tarihini okuduk. Kişisel çabalarımızla da mesela işte Stephen Zweig gibi hakikaten bütün bir insanlığı kucaklamak isteyen kişileri okuduk. Avrupa'nın böyle bir yönü var. İşte insan hakları oradan çıktı. Demokrasi çağdaş biçimiyle oradan çıktı. Siyasal bir takım eşitlikçi haklar, ilk anayasalar çağdaş biçimiyle oradan çıktı. Bu umut veriyor insana. Fakat orada Türklerin onlar içinde farklı bir kültür olarak, farklı bir millet olarak, farklı bir inanç grubu olarak yaşamasını gözlemlediğimiz zaman da Avrupa'nın bu değerlerinin ciddi anlamda patinaj yaptığıyla karşılaşıyoruz. Yani işte oradaki Türklerle görüştüğümüzde ilkokuldan itibaren çocuklarının ciddi bir biçimde dışlamaya yönelik politikalarla karşılaştığını hissediyoruz. Yani işte öğretmenler, hocalar işte siz şu mesleğe hemen yönelin, üniversiteyi okumayı düşünmeyin, siz ancak şu olursunuz gibi benzer
birçok... Yani bu şey mi, kasıtlı bir yönlendirme mi hocam? Yoksa
yani bu bir kişi...
Gerçekçi bir rehberlik mi?
Yani bence bu kesinlikle kasıtlı bir rehberlik. Çünkü bir veli, iki veli değil, birçok insandan duyduğum şey bu. Dolayısıyla bu oradaki Müslümanların, Türklerin özgüvenlerini, gelişimini engellemeye, onu yıkmaya yönelik bir tutum var burada.
Evet.
Ya ve ortalama işte bütün Avrupa'da şeyde o, sorduğumuzda %2 civarında yüksek öğretimi okuyan yani kişi çıkıyor.
Evet, evet, çok az.
Yani %90'ı iki nesil önce gelen babaları gibi işçi oluyor. Dolayısıyla Avrupalı yöneticiler, siyasetçiler buradaki insanlarımıza dedelerinin rollerini biçmişler. Biz buraya bunları işte işçi olarak getirdik. çalışsınlar diye.
Ve başka ağır işçi.
Ağır işçi. Herkes bunu yapsın. Bunun dışına da çıkmasın. Toplumla eşit bir rekabet içine dahil olmasın gibi bir rol verilmiş. Üçüncü nesile de aynı rol uygun görülmüş ve o devam ediyor. Onu hissediyorsun, onu açıkça görüyorsunuz. Bu kanunlarla açık bir biçimde ortaya konulmuş bir dışlayıcı mekanizma değil. Kağıt üzerine herkes eşit. Avrupa yurttaşı olan eşit deniyor. Ama birçok kişi Avrupa yurttaşı da değil yani. Birçok aşamada, birçok elemeler var. Yıllarca orada yaşıyor insanlar. Orada ikamet ediyor. Çocukları doğuyor, büyüyor. Hala farklı statülerde değerlendiriliyor. Görünürde yurttaş olsa bile yani bizim hukuk açısından birisinin yurttaş olması demek, oradaki siyasal egemenlik alanının bütün haklarından eşit yararlanması demek. Siyasette de, ekonomide de, efendim işte mühendis olmada, doktor olmada, yüksek öğretimi okumada. Fakat orada hissettiğimiz, gördüğümüz açıkçası bunun daha ilkokul sıralarından itibaren ciddi bir biçimde engellenildiği, kasıtlı bir biçimde yönlendirildiği ve hatta oradaki Müslümanlara yönelik onlara rağmen, onların kültürlerine, inançlarına rağmen bir yaşam, gelecek tasavvuru onlara dayatıldığına yönelik şeylerle karşılaştım. Çok derin bir dışlayıcı mekanizma. Bu derin görünmez hallerde olunca çok daha ürkütücü bir şey aslında.
Evet.
Yani bir insan size damga vurur, siz kölesiniz derse, bir gün gelir ya ben köleyim yeter artık diye insan isyan edebilir. Ama yok, çok daha derinden size damga vurmadan siz eşitsiniz, eşitsiniz deyip öte yandan da ruhumuzu köleleştiren faaliyetler sürdürülüyorsa biz çok eşitlikçi olduğumuzu düşünürüz ama aslında daha mikro, daha derin, daha makro düzeyde, daha derin planda aslında köleyiz ve bunun farkında değiliz. Böyle bir sistem gördüm orada açıkçası hissettim. Bu beni ürküttü yani. Bunu daha önce bir sene İngiltere'de kalmıştım. Belki orada çok fazla Türklerle yaşamamamdan kaynaklanıyordu. Aileleriyle görüşmememden kaynaklanıyordu. Böyle bir durum var ve dolayısıyla Avrupa'nın işte birçok yazarın işaret ettiği gibi Avrupa eski Avrupa olmaktan çıkıyor mu? Yani işte insan hakları idealleri, demokrasi idealleri, eşitlikçi idealleri terk edip çok daha bu mülteciler meselesinde de karşımıza çıktı.
Evet.
Dışlayıcı bir takım mekanizmalar uyguluyor. Şimdi tabii bizde İslam düşüncesinde bir insan iman etti mi işte kardeşindir diyoruz. Hangi etnisiteden, hangi renkten olursa olsun yine de bir ciddi sorunlar yaşıyoruz, doğru. Devletlerin, siyasetçilerin güç merkezlerinden gelen sorunlar var. Fakat toplum nezdinde hakikaten bu kültürel olarak oturmuş bir şey. Avrupa'da ise orada yaşayan Müslümanlara uygulanan bu politikaların aslında entegrasyon olmaktan öte asimilasyoncu olduğunu görüyorsunuz. Yani işte orada eşit rekabet olmasın, eşit eğitim imkanlarına yararlanılmasın. Burası soyla da işte Fransız olan, soyla da efendim Alman olan, soyla da yani Avusturyalı görmüyor sizi, Alman görmüyor. Neden görmüyor? Hukuksal olarak Alman yazılıyor, onun yurttaşısınız.
Evet.
Başka demek ki seçeneklere bakılıyor. O da dediğim gibi onların soyundan gelmeniz, Hristiyan olmanız. Yani Hristiyanlığı yaşamayabilirsiniz. Bu önemli değil ama kendinizi oraya ait hissetmeniz neticede onlar için önemli oluyor demek ki. Yani.
Hocam geçtiğimiz programlarda da konuştuk bunu. Nilüfer Gölen'in Avrupa'da yaşayan Türklerle ilgili bir çalışması vardı. Onu kitaplaştırmıştı hatta.
Evet.
Biraz bizim yani bundan işte 50-60 yıl önce Avrupa'ya ilk işçi olarak giden soydaşlarımızın, işte vatandaşlarımızın o entegrasyonu çok sağlayamaması da bu tür bir şüphe uyandırmış olabilir mi Avrupalı ülkelerde? Sadece evet. Avusturya'da değil, işte Almanya'da, Danimarka'da, işte İsviçre'de çalışan vatandaşlarımız var. Hatırlarsanız Nilüfer Göle şu tezi savunuyor. Yani aslında oranın dilini öğrenmek, Evet, işte orada bir evet. meslek icra etmek o toplumlar için de daha şey bir şey. Yani
entegrasyon.
O entegrasyon asıl oradaki yerli halk için önemli. Yani bizim evet. olduğu kadar. Çünkü emin oluyor işte o zaman. Evet. Hani bu ha. bize zarar veremez. Yerleşik bir evet. hayata geçti. Meslek edindi, eğitim aldı gibi filan.
Doğru.
Biz bu entegrasyonda biraz geç kaldık herhalde. Yani işte görüyoruz 50 yıldır orada yaşıyor insanlar. İşte dil öğrenmemiş. O dili öğrenmeye bir hevesi yok. Hala evet. getto'da yaşıyor. Evet. Evet. Mesela en son Avusturya böyle bir karar aldı hocam. Birkaç yıl oldu. Biz dediler din adamı istemiyoruz artık hani evet. Türkiye'de. Burada yetişmiş olacak ve işte bu dili bilecek, Almancayı konuşacak diye böyle bir kural getirdiler. Bu konuda ne demek
şimdi,
istersiniz?
Şimdi yani yeni dönem hem birçok imkanlar hem de birçok zorluklar olacak bence oradaki Müslümanlar için. Çünkü bir yandan siz kendiniz burada işte bu dili öğrenin. Dolayısıyla bu toplumla rekabetiniz kolaylaşacak. Bu topluma katılımınız kolaylaşacak. Ve bir takım imkanlara ulaşma imkanı olacak. Doğru. Ama öte yandan hakikaten Müslümanlar orada azınlık ve oranın kültürü çok baskın, çok etkileyici. Yani yarı komünizm veya sosyalizm gibi her şeyi denetleyen bir rafine ve çok gizli bir biçimde kontrol eden bir siyasi tahayyül var. Amerika'dan farklı. Anglo-Sakson yani İngiltere ve Amerika'dan farklı bu Kara Avrupa'sında böyle bir şey var. Dolayısıyla burada yani tamam yani Pakistanlı veya işte Cezayirli din adamı gelmesin buraya. Burayı bilen, tanıyan, diline aşina insanlar imamlık yapsın deniyor. Güzel. Fakat peki orada din adamlarını yetiştirecek altyapıya sahip mi Müslümanlar? Yoksa onlar kendi anlayışlarına göre bir Müslümanlık müfredatı, programı, anlayışı geliştirip onun içinde yani protestan İslam mı deriz buna, bozmuş İslam mı deriz, onun eğitimiyle yetiştirdiği imamları Müslümanların başına getirirlerse o da başka büyük bir sorun. Şimdi ilk giden Müslümanlar, Türkler orada getto halinde yaşamışlar. Kendilerini korumak, kollamak için buna ihtiyaç duymuşlar. Fakat bir sonraki aşamada artık yani topluma belli ölçülerde karışmaya başlıyorlar. Yani çocukları oradakilerle evleniyor, evlilikler oluyor, bazı işte ticarete atılanlar oluyor, az ya da çok okuyanlar oluyor. Topluma karışmaya başlıyor insanlar.
Evet.
Bundan dolayı da hem asimilasyon kolaylaşıyor hem entegrasyon, ikisi birlikte oluyor. Yani hem erimeniz çok kolay artık, çünkü getto'da dış dünyaya kendinizi kapatıyorsunuz. Evet, yani dış dünyaya kapatıyorsunuz. O dünyanın imkanlarından yararlanmıyorsunuz ama o dünyanın dezavantajlarından da kendinizi koruyorsunuz. Gettolar bunu sağlıyordu. Ama bugün gettolarla var olmak zor. O zaman ne yapacaklar? Birey olarak kaldıklarında, tek olarak kaldıklarında da eriyorlar. Onun için ciddi anlamda işte cemaatleşmeleri, vakıflaşmaları, kendi aralarında bir takım dernekler kurmaları, dayanışma içinde olmaları. Yani bunu yapmanın dışında bir seçenek yok bence. Bunu yaparlarsa hem kolektif kimliklerini korurlar. Çünkü kolektif kimlik olmadan, dayanışma olmadan, ortak aidiyet olmadan birey olarak insanın kendini koruması. Ya filozof olursun, çok marjinal insan olursun. Çok farklı özelliklerin olur. Kendi başına sürdürebilirsin varlığını ama %99'u insanlar bir sosyal ortamla beraber hayatlarını sürdürürler. Dolayısıyla o bireysel Müslümanlık kimliklerini sürdürebilmeleri için Müslümanlık genel aidiyetini sürdürmeleri lazım. Bugüne kadar oradaki Müslümanlar, diyelim Türkler, Türkiye üzerinden sürdürmeye çalışmışlar. İşte hala Türk televizyonları var, Türkiye'deki siyaset var, Türkiye'deki tartışmalar var. Bunlarla bir İrtibat, bunlarla bir aidiyet çerçevesinde bunu sürdürüyorlar. Bu onlara bir aidiyet sağlıyor, güzel. Fakat öte yandan orada kalıcı olmalarını engelliyor. Birçoğunun kafasında Türkiye'ye dönme var. Ama üçüncü nesil oraya yerleşiyor artık. Türkiye'ye dönmüyor yani. Oranın konforuna alışıyor, oranın imkanlarına alışıyor. İş imkanı var, istihdam var. Şehir hayatında daha iyi yaşama durumu var. Dolayısıyla o zaman Avrupa'da Müslüman aidiyeti, Avrupa'daki Müslümanların ortak dayanışma ağlarının oluşması gerekiyor. Yani oradaki önce Türkler arasında, sonra Türkler ve diğerleri, Araplar, Farslar, her neyse kim varsa, bunlar beraber olduğu zaman, güç birliği yaptıkları zaman kendi sosyal dünyalarını korurlar. Kendileriyle ilgili kararlar alındığı zaman siyasi iradeyi etkileyebilirler.
Evet.
Ama oradan kaçarlarsa, rekabete girmezlerse, sürekli onlarla ilgili merkezi idare karar alır ve onları istedikleri biçimde yönetmeye devam ederler.
Yönetir ve yönlendirirler.
Evet.
Hocam, ilk bölümün sonuna doğru geliyoruz Kırkambar programımızda. Bir de Ekrem Tahir Bey'i tanımışsınız.
Evet.
Yazınızda bahsediyorsunuz Viyana'da. Cemil Meriç'in Viyana'ya düşen talebesi diyorsunuz. Biraz da Ekrem Bey'i tanıyalım sizin dilinizden. İlk bölümü bitirelim burada.
Yani bir oraya gittiğimde Ahmet Bey bahsetti. Orada dedi bir Türk şey var dedi. Fikir adamı var, tanışmak ister misiniz? Adı Ekrem. Ben de o arada kütüphaneye baktım böyle Ekrem. Buldum yani işte Tevafuken kitabını. Yani hoşuma gitti. Ondan sonra gidip tanıştık. 60 yaşların üstünde olan bir insan. Tek başına yaşıyor. Evlenmemiş. Ve bütün bir işte evi kitaplarla dolu. İşte Almanca eserler bunlar. Büyük Alman filozoflarının eserleri var. Diğer Avrupalı filozofların, düşünürlerin eserleri var. Ve bütün bir hayatını okumaya, düşünmeye, yazmaya adamış bir insan. Yani bir bakıma aklıma şey geldi. Yani dedi ki aslında bizim askerlerimiz orada kaldı. Fakat Ekrem Tahir gibi bir insan da geldi buraya aslında.
Evet.
Bir yeniçerimiz burada var, fikir yeniçerisi. Hakikaten orada kendini bir düşünceye adamış, Türkçe yazmış, iki eseri yayınlanmış Türkçe'de. Diğer bir takım eserlerini yani henüz daha baskıya vermemiş. Fakat çok mütevazi bir insan, münzevi bir insan, bir fikir adamı. Yani pek az rastlayabileceğimiz kalitede bir insan. O beni çok etkiledi. Kolay bir şey değil yani. Ailesiz, işte evlenmemiş, para yok, mal yok, mülk yok. Kitapları var, düşünceleri var. Ve inanıyor. Türkiye'de inanan birisi aynı zamanda. Türkiye'nin fikir dünyasına inanan birisi. Bu kadar çok Avrupa içinde okumuş, çalışmalar yapmış, insanlar tanımış. Ama Türkiye'nin fikir dünyasına, entelektüel dünyasına inanan, bunun için eserler yazan bir insan. Bu inancını da böyle sloganlarla, hamasi bir takım duygularla ifade eden bir adam değil yani.
Evet.
Bu çok etkileyici geldi bana. Son yeniçerimiz dedim burada.
Fikir yeniçerisi.
Evet, fikir yeniçerimiz.
Evet. Hocam teşekkür ederiz. Bu Avrupa seyahatinizi Viyana yazınızla zaten paylaşmıştınız okurlarınızla. Burada da tekrar müzakere etmiş olduk. Çok teşekkür ederiz. Hocam tabii bizim bu konuyu konuşmamıza vesile olan en büyük olay MHP Genel Başkanlığı ile ilgili yaşanan tartışmalar. Bu konuyla ilgili mahkeme kararları. MHP hakkında hocam en son Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesi 543 delege tarafından yapılan olağanüstü kurultay talebini uygun buldu. Böyle bir 1 Kasım seçimlerinden sonra özellikle MHP'nin aldığı 7 Haziran seçimlerine nazaran aldığı düşük oy vesilesiyle delegeler bir olağanüstü kurultay talep etti. Bu genel merkez tarafından işte Devlet Bahçeli ve yardımcıları tarafından bu talep uygun görülmemişti ama bir mahkeme bu olağanüstü kurultayın toplanması talebini uygun buldu. Mesela şöyle bir algı oluşuyor hocam bizde. Yani işte Devlet Bahçeli asla oradan inmez, değişmez.
Evet.
Sadece şeyle alakalı değil bu. Biz kurumları değil, çokça genel başkanları ya da idarecileri, yöneticileri konuşuyoruz. Aynı şey dün değişti mesela. Merkez Bankası Başkanı Erdem Bahçı'nın görev süresi doldu. İşte yeni başkan atandı. Orada da bu tartışmaları çokça gördük. Yine son günlerde HSYK ile ilgili işte başkanı tartışıyoruz mesela biz. Yani HSYK nedir ya da Anayasa Mahkemesi'nin başkanını tartışıyoruz. Yani Türk siyasi tarihinde, Türk siyaset tarihinde mi bu sadece böyledir yoksa genel Dünyada mı böyledir? Yani kişilerin kurumların önüne geçmesi, o kurumların evet. başında kişilerin önüne geçmesi, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Evet. Şimdi tabii bir şey var, yani sosyolojide Weber'in özellikle formüle ettiği karizma diye bir şey var. Bazı insanların olağanüstü yetenekleri, yönetme yetenekleri, hitabet yetenekleri, etkileme yetenekleri var. Dünyada da farklı toplumlarda da bu tür kişilerle karşılaşabiliyoruz. Bunlar askeri lider olabilir, siyasi lider olabilir, ticari lider olabilir. Fark etmiyor. Fakat bundan yola çıkarak her şeyi karizmayla da açıklamak çok doğru değil. Yani özellikle Türkiye'de, Türk siyasetinde yaşadığımız, Türk bürokrasisinde yaşadığımız, hatta Türkiye'nin birçok alanda yaşadığımız bir kişi kültü var. Yani bir insanla her şey açıklanıyor. Yani bir gazete, bir televizyon, efendim bir şirket, yani bir yönetim yeri, bir vakıf. Hep bir kişi öne çıkıyor, bir kişi belirleyici olmaya başlıyor. Her şey onun üzerinde yorumlanıyor. Bütün söz hakkı ona veriliyor. Ve dolayısıyla Türkiye'de maalesef kişileri mutlaklaştıran bir takım durumlarla karşılaşıyoruz. Yani bunu nasıl aşacağız? Hakikaten bu çok ciddi bir sorun. Türkiye'de kurumlar, Türkiye'de hukuk sistemi, Türkiye'de sosyolojiler... Bunlar önemli olmalı. Bunlarla beraber insanlar tanımlanmalı.
Evet.
Hukuk sisteminin üzerine insanlar çıkarsa, sosyolojilerin üzerine çıkarsa ve her şey kişilerle açıklanırsa, kişiler mutlaklaştırılır. Kült haline getirilir, eleştirilmez olur, tartışılmaz olur. Ben varsam bu kurum vardır, ben varsam bu parti vardır, ben varsam bu şirket vardır. Ben varsam bu gazete vardır. Ben yoksam gazete yok, şirket yok, parti yok. Ve o zaman da kişilerin problemli hale gelmesi, kurumların, partilerin, gazetelerin de bunalım geçirmesi, problemli hale gelmesi gibi sorunlara yol açıyor. Türkiye'de siyaset sosyolojisiyle okursak, demokrasinin, siyasi partilerin tam kurumsallaşamamasının en büyük nedenleri arasında bunlar yer alıyor. Kurumsallaşma niye olmuyor diyoruz. Kurumsallaşmanın olabilmesi için kurumu var eden ilkelerle kurumların çalışması gerekir. Kurumların istikamet sahibi olması gerekiyor. O nedenle kişilere dayalı kurumlar değil de kişileri aşan kurumların ihdas edilmesi, var olması gerekiyor. Kişilere bağlı olmaması gerekiyor. Çünkü kişilerin belli bir ömrü var. Kişilerin bir takım zafiyetleri var. Ama kurumlar insanlardan daha az zafiyette olabilir. İnsanlar kıskanç olabilir. İnsanlar bir başarılı olunca başarını döndürebilir. Sarhoş olabilir. Her şeyi kendinden geldiği zehabına kapılabilir insanlar. Ve dolayısıyla o zaman da insanlar hata yapar. Ve o hatalarını biz görmeyiz mutlaklaştırdığımız için. Ve kurumlarımız da o hatalarla beraber... zafiyet ve bunalımlara girer. Bu siyasi partiler için de öyle, devlet bürokrasisi için de öyle açıkçası. Biz bunu yıllar önce hep tartıştık yani maalesef. Bir şey değişmiyor mu acaba diyor Türkiye'de insan. Diyor, biz İstanbul'da 94'lerde çıkardığımız dergilerde siyasal kuşakların dönüşümünden bahsediyorduk. Ecevit vardı, Erbakan vardı, Türkeş vardı, Demirel vardı. Ölünceye kadar siyasi partilerinin başına bunlar bulundu. Ve dolayısıyla kişi partiyle özdeşleşmişti. Ve biz bunun artık değişmesi gerekir diyorduk o zamanlar. Çünkü yani yeni kuşaklar yetişiyor, yeni insanlar yetişiyor. İnsanlar orada bir süre çalışınca yıpranabiliyor. Ama Türkiye'de maalesef bu Türk demokrasinin en büyük açması siyasi parti kurulurken... beraber insanlar kuruyor, bir ekiple kuruyor. Bir süre sonra bir lider diyor ki bu benimdir diyor, benim dezgahımdır. Bunu ben kurdum, bu siyasal mülkiyet. Bu siyasal mülkiyetin tapusu benim. Dolayısıyla ben varsam bu var, ben yoksam bu yoktur. Bunu kimseye yedirmem. Bu yani bununla yüzleşmemiz lazım. Bu maalesef İslam toplumlarında çok büyük bir sorun. Çünkü o zaman isyan... ve parçalanma problemleri yaşanıyor. Yani siyasi partiler, bir lider değişmesi gerekiyorsa, bir parti kendisi yenilemesi gerekiyorsa, bunu tabii haliyle yapmıyor. Silahlar çekiliyor, isyanlar oluyor, partiler bölünüyor. MHP bölündü böyle mesela geçmişte. Diğer bütün partiler bölündü. Milli Nizam Partisi de bölündü. Fazilet Partisi daha sonra bölündü. İşte AK Parti çıktı, Saadet Partisi vardı. Ve dolayısıyla ya siyasi liderler çok baskı mekanizmalarını üretiyorlar ve bu baskı mekanizmaları çerçevesinde sesini çıkaranlar dışlanıyor, susturuluyor vesaire ve dolayısıyla lider ölünceye kadar bir devam ediyor. Ya da partiler parçalanıyor, bölünüyor. Yani o liderliği aşacak yeni kadrolar, yeni liderlikler ortaya çıktığı zaman parçalanıyor. Türkiye artık bunu aşması gerekiyor. Yani aslında AK Parti bunu aşmaya yönelik ciddi bir hamlede de bulunmuştu ve biz buna çok umutla yöneldik. Üç dönem kuralı getirilmişti. Bunu Erdoğan da, Sayın Cumhurbaşkanımız da o zaman çok dillendirmişti. Yani hepimiz illa siyaseti sürdürmek, ömrümüzün sonuna kadar sürdürmek zorunda değiliz. Ben gidip vakıf kuracağım, vakıf çalışmalarını yapacağım. Yani çok onur duymuştum bununla. Ben çok gurur duymuştum açıkçası. Çünkü en çok o bu sorunu yaşamıştı. Yani Refah Partisi içinde
geleneğinde.
Önemli bir lider olarak Erdoğan doğmuştu. Bir ekip vardı, Bahri Zengin gibi, Allah rahmet etsin. Yeni fikirlerle partiyi geliştirmek isteyenler vardı. Ama öte yandan Şevket Kazan gibi, Oğuzhan Asıl Türk gibi, Erbakan gibi şahsiyetler bunu engellemişti. Bunu konuşmamız lazım. Bu Türk siyasetidir. Biz bunu konuşarak Türkiye'de demokrasiyi daha önemli bir yere getirebiliriz. Sorunlarımızı aşabiliriz. Bu nedenle bu üç dönem kuralı bunu aşmaya yönelik bir şeydi. Türk siyasetinde bu sadece bir AK Parti meselesi de değil yani. Bu Türkiye'de siyaset yapan bütün liderlerin, bütün genel başkanların meselesi. Genel başkanlar gerektiğinde demokratik teamüller çerçevesinde değiştirilmelidir bu. Siyasi parti niye değişmiyor? Tabii böyle bir şey var. Türkiye'de siyasi parti bir cemaat olarak örgütleniyor. Kendi bir cemaat olarak görüyor. Bir siyasi hareket olarak görüyor. Bir siyasi parti olarak değil. Özellikle MHP gibi, efendim işte Refah Partisi gibi, şimdi AK Parti de kısmen böyle bir yönelim içinde.
HDP de bu yönelimde.
HDP tabii öyle. Bunlar kendilerini siyasi bir hareket olarak görüyorlar. Dolayısıyla siyasi bir hareket olarak gördükleri zaman bu siyasi hareketi şu kişi kurdu. Dolayısıyla bu kişiyle de devam eder. Böyle bir algılayış var. Şimdi nasıl ki bir şey efendi, bir cemaatin lideri ise o rahmetli oluncaya kadar onun başındaysa, başkası orada olmazsa bu siyasi alana transfer ediliyor adeta. Yani cemaatleri tartışıyoruz, güzel tartışalım yani devlet içinde hakim olmasınlar. Kamusal alan herkese açık olsun, sivil alanda çalışsın cemaatler. Bütün cemaatler yani, bütün tarikatlar öyle olsun. Ama siyasi partiler de siyasi parti olarak çalışsınlar. Yani onlar da demokrasinin kurallarına göre, hukuk kurallarına göre siyasi rekabete, siyasi katılıma açık olsunlar. Genel başkanları gerektiğinde kendi yerlerini bırakabilsinler. Ama bırakırken bu partinin parçalanmasına, bölünmesine de yol açmayacak biçimde olsun. Değişmeler olabilsin. Yani gavur dediğimiz insanlar bunu yapıyor, yaptı. Tony Blair diye bir adam vardı. O zamanlar ben
İngiltere'de başbakanı
yaşıyordum, başbakan seçilince. Adam İşçi Partisi'ni yıllarca iktidara gelmemiş olan bir partiyi yeniden ihya etti, düzenledi ve iktidara taşıdı. Ve karizmatik bir adam. İkinci dönem iktidara geldiği zaman bu adam hükümet daha yarı dönemini tamamlamadan istifa etti. Çekildi adam. Şimdi tabii Türkiye'nin evet siyasi sorunları çözülmemiş, Türkiye tam devlet sistemi oturmamış. Hep diyoruz ya, çocukluğumuzdan itibaren bunları diyoruz. Bu ne zaman olacak? Yani genel başkanlar anlaşarak yeni işte insanlar yetişti, kuşak veya ben artık yoruldum, şu arkadaşım gelsin, şöyle değiştirelim gibi bir tutuma ne zaman yönelecekler? Yani hep askerler eleştiriliyor, darbe oradan geliyor vesaire deniyor. Ama Türkiye'de Genelkurmay Başkanı işte belli bir süresi var, ondan sonra emekli oluyor, gidiyor adam. Fakat genel başkanlar bütün hayatları, ömürleri boyunca genel başkan. Bu vesayetçi siyasi sistem diye eleştirilerde bulunuyoruz.
Yani. Evet. Hocam tabii.
O nedenle bu genel bir sorun da. Yani işte Merkez Bankası'nın başı değişiyor.
Yani ben
gibi
de onu soracaktım.
Konuşuluyor.
Şimdi. Yani sadece mesele siyasi partilerle sınırlı değil.
Bu bir devletin, sosyolojiye
dayanıyor. Devletin diğer kurumlarıyla da alakalı.
Alakalı bir şey.
Konuşmanızın başında söylediniz. Sadece resmi kurumlarla alakalı değil. STK'larda evet. bile böyle. Yani vakıflar, evet. dernekler.
Evet.
Bu işçi sendikaları, kooperatifler,
evet,
tamamen
evet.
böyle kişi kültü üzerinden yürütülen müesseseler haline geldi.
Yani Gazeteciler Cemiyeti'nin şeyini başkanı bakıyorsunuz, 40 yıldır adam orada, Şoförler Cemiyeti'nin bilmem kaç senedir orada. Yani bu şeyi aşmamız gerekiyor. Hani diyorlar ya, kimse kendisine rakip olacak birisini istemez kurumunda. Demek ki Türkiye'de bir kurumda, bir ortamda, bir gazetede, bir ne dersek diyelim, vakıfta yetenekli olan insanlar harcanıyor, dışlanıyor. Orayı devamlı bir adam o yönetimdeyse hep ben yöneteyim gibi bir tutum içinde. Bu bizim ciddi anlamda aslında kaliteli insanlarımızın harcanması demektir bu. Bu dolaşımın olmaması demek, yenilenmenin olmaması demek. Bu daha bir güç birliğinin yapılmaması demektir.
Fırsat eşitliği
olmaması demektir. Birçok insanları üzmek demektir bu aynı zamanda. Bu tek adamcılık, bir insanın mutlaklaştırılması hem kurumlar için hem toplum için çok maliyetleri olan bir iş açıkçası. Yani bizim böyle bir bakış açımız var. Mesela Türkiye'de siyasal tarihi, demokrasi okurken işte Atatürk dönemi, İnönü dönemi, Menderes dönemi, Özal dönemi, Erdoğan dönemi vesaire diye okuyoruz. Kişiler üzerinde okuyoruz. Bu çok sınırlayıcı bir okuma tarzıdır. Hiçbir zaman da bu sosyolojik bir okuma tarzı değildir. Yani sosyoloji toplumla okur, sınıflarla okur, kadrolarla okur, ekiplerle okur, programlarla okur. Çünkü hakikaten bir siyasi hareketi var eden bir kişi değildir. Ya kadrolar önemli.
İlkeler, prensipler,
ilkeler önemli, kurallar. Programlar önemli. Başarılı olması önemli. O ülkenin heyecanına ve taleplerine cevap vermesi önemli. Birçok şeyle birlikte var. Ama insanlar genellikle maalesef yani tek adamcılık yapıyorlar. Tek adamcılık yaptığı zaman artık kural değil. O tek adamın ağzından çıkan laf önemli oluyor. Herkes onun çerçevesine hizaya çekiliyor. Bunun ne bence ahlakla, ne demokrasiyle, ne insanlıkla alakası var yani. Hoş
Hocam,
olmayan bir şey, doğru olmayan
aslında
bir şey.
Aslında sözlerinizden şuraya geldim ben. Şunu da bir sormak istiyorum. Bu sorunun kökeni nedir? Yani şimdi işte batıdan bakınca, biraz oryantalist bir bakışla bakınca bu bazen dine, İslam'a mal edilebiliyor. Yani evet. İslam'ın hilafet kurumundan başlıyor insanlar. Zaten hani Doğu toplumları, Müslüman toplumlar bu tür tek kişi uhdesinde yönetilmeye alışıktır denebiliyor. İşte Doğu toplumlarının bazen geri kalmışlığı,
evet,
işte demokrasiden evet. nasibini almış olmaması, tırnak içinde kullanıyorum,
evet,
uzak
evet.
kalması da bu evet. Sebep gösterilebiliyor. Bunun nedeni ne genel olarak
yani,
hocam? Yani
şimdi tabii Orta Çağ döneminde bütün dünyada krallıklara ve kişilere ve hanedanlara dayalı yönetim tarzları vardı. İslam toplumlarında da bu böyleydi. Dolayısıyla yani diğer toplumlarda demokrasi vardı da bir tek İslam toplumlarında mı yoktu? Bu soruyu sormak gerekiyor. Hatta Hazreti Peygamber döneminde tek kişiye dayalı yönetim yoktu. Peygamber yani daha ötesi yok ki. Peygamber bile istişare ediyordu. Değil mi?
Şura kuruyordu.
Şura kuruyordu. Görüşlerini alıyordu. Soru soruyordu. Ondan sonra aynı şeyi Hulafayı Raşidin de yaptı. Yani Hazreti Ömer'de, Hazreti Ebubekir'de, Hazreti Ali'de, Hazreti Osman'da aynı yöntemi. Ve bunlar yapıldığı zaman dünyanın çoğu, yani dünyada böyle bir uygulama yoktu. Yani o nedenle böyle bir yargılama doğru değil ama şunu da söylemek gerekiyor. Çağdaş dönem İslam dünyasında maalesef tek adamcılık var. Diktatörlükler var, hanedanlar var. Bunlarla yönetimler devam ediyor. Aynı şekilde yani işte diyelim Osmanlı parçalanıyor. Belli aileler yönetime geliyor ve hala devam ediyor. İşte veya 45'lerden sonra Nasır gibi, Saddam gibi, Esed gibi askeri diktatörler iktidara geliyor ve onlar ölünceye kadar devam ediyor. Onlar öldükten sonra aynı sistem çerçevesinde bu defa işte Mübarek çıkıyor. Bu defa işte efendim başka bir adam çıkıyor, devam ediyor. Ve her birinin ölümü büyük siyasi bunalımlara yol açıyor. Bakın. Yani bir kişiyle yönetmenin dezavantajı da budur. Yani mutlaklaştırmanın daha doğrusu. Elbette yönetim nihayette tepede bir kişi olacak. Ama kişiyi mutlaklaştırmanın şeyi de budur, sorunu da budur. Yani o kişi öldüğü zaman siyasi bunalımlar çıkıyor. Veya o kişinin zafiyetleriyle yönetime, topluma büyük problemler ürettiği zaman onu değiştirmeye yönelik tartışmalar, konuşmalar fitnelere yol açıyor bu defa. İsyan kültürü ortaya çıkıyor. Yani muhalefetle isyan etmeden, birbirini dövmeden, kan dökmeden siyasal sistemi, siyasi kadroları, siyasi lideri değiştirme imkanları yok oluyor.
Bir de şu da söz konusu hocam. Aşağıda işleyen bir düzen var kurumda ama evet. O kişi karizmasıyla ön plana çıkmış. Böyle bir şey de yok. Şimdi o kişi evet. Kültü aynı zamanda diğer çalışanları da kendine benzettiği için
evet. Evet.
Herkes ona bağlı. Biraz sorun buradan kaynaklı. O gidince bütün sistem bozuluyor.
Tabii yani her şey ona bağlı. Çünkü ona bağlı olduğun zaman yükseliyorsun. İmkanlara kavuşuyorsun. Önün açılıyor. Dolayısıyla herkes ona göre kendini yorumluyor. Şimdi eskiden İsmet Sezgin vardı. Ölünceye kadar siyasetçiydi diyorduk. Şimdi de aynı şeyler var. Şimdi Deniz Baykal mesela aynı şekilde hep devam ediyor. Genel Başkan işte MHP oyları düştü bir dönem. Bu Devlet Bahçeli meselesi değil yani. Kişi meselesi değil. Biz burada bir siyasi gelenekten bahsediyoruz, evet. Konuşuyoruz. Yani oyları diyelim %10'un altına düştü. Genel Başkanlığı bırakmadı. O zaman Tansu Çiller bıraktı diyelim. Diğer bir takım isimler bıraktı. Devam etti. Şimdi yine oyları düştü. O partinin içinden gelen bir kadro diyor ki yani sizin oylarınız düştü. Dolayısıyla sizin değişmenizi talep ediyoruz. Bu kadar da delege oy topladık. Şimdi biz Türkiye'de bakın biz burada çok bilimsel bir konuşma yaptık. Çok doğru bir konuşma yaptık. Türkiye'de böyle konuşulmuyor. Boşuna bir siyaset sosyolojisi okuyoruz. Boşuna bir siyasi tarih okuyoruz. Demokrasi modellerini okuyoruz. Çünkü birileri hemen çıkıyor diyor küresel güç diyor, kaset diyor, bilmem ne diyor. Bütün sorunları çözüyor. Yani bu hakikaten bu kadar üniversite niye açıyoruz? Sosyolog niye yetiştiriyoruz? Siyaset bilimci niye yetiştiriyoruz? Bu meselelerimizi serin kanlı tartışmamız, analiz etmemiz, konuşmamız bu ülkemizin daha güzel yerlere gelmesi gerekiyor. Siyasetimizin daha iyi olması gerekiyor. Mesele bir A meselesi, B meselesi, C meselesi değil. Mesele Türk toplumunun meselesidir. Bu ülkenin meselesidir. Bu toprakların meselesidir. Bunların daha iyi yönetilmesi, daha iyi gelişmesi kişilerle mukayyet olamaz. Kişilerle tanımlanamaz. Kişilerden öte bu toprak, bu toplum, bu millet, bu devlet, bu bizim şeyimiz önemli yani. Bu bizi aşan yapılarımızın daha sağlıklı çalışması, adil çalışması, herkese eşitlikçi çalışması. Bunu kimler sağlıyorsa, sağlayacağını iddia ediyorsa iddiasını ileri sürebilir, rekabete girebilir. Demokraside, siyasette rekabet var. Onlar da bu rekabeti yaşayabilmeli. Bunu nasıl adaletli bir biçimde yapabiliriz? Bu rekabetler eğer eşitlikçi olmuyorsa, dış güçler tarafından yönlendiriliyorsa onu aşmamız lazım. Yoksa sadece dış güç deyip, damgalayıp yani komplo teorileriyle hareket edersek sağlayamayız yani bu toplumda ne huzur sağlayabiliriz. O partiler kendi içinde bütünlüklerini sağlayıp kurumlaşamazlar.
Bizleşemeyiz.
Yani MHP sonuçta büyük bir siyasi gelenek. Bakın evet. Ne zamandan beri kurulmuş varlığını sürdürüyor. Bu önemli bir şey. Madem öyle siyasi geleneği olan bir parti, bu siyasi gelenek kendi içinde bir takım siyasi rekabetlere açık olmalı.
Açık olmalı.
Kişilerle tamamıyla mutlaklaştırılarak tanımlanmamalı.
Evet.
Bu diğer partiler için de olmalı yani açıkçası.
Evet. Hocam çok teşekkür ederiz. Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Kırk Ambar programının yine sonuna geldik efendim. Haftaya başka konu ya da konularla karşınızda olmayı murat ediyoruz. Hoşça kalın.